أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Muhterem bacılarım, salihe kadınların sıfatlarını bu derslerimde bahsetmeye çalışıyordum. İnşallah bugün anlatacağım konu salihe bir kadının evdeki çocuklarına karşı tutumu. Malumunuz Allahu Teala Celle Celaluhu biz insanlara sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerden bir tanesi de çocuklardır. Allahu Teala bu hayatı daha da kolaylaştırmak, daha da güzel hale getirmek, insanlara nimet olsun diye özellikle anne babaya, ileride bir de yaşları ilerlediği zaman onlara destekçi olacak, koruyacak birilerini musahhar kılmak için işte çocukları Allahu Teala anne babaya ne yapıyor? Bahşediyor. Aynı zamanda insanların nesilleri de bu çocuklar vasıtasıyla soyları devam ediyor. Bunun bir de ahiret boyutu vardır. Bu dünya faydalarıyla beraber dünyada çok fazla faydaları var. Bir de ahiret boyutu vardır ki eğer ki bu çocuklar İslam terbiyesiyle terbiye edilecek olurlarsa onlara Allah imanı, ahiret imanı, İslam aşılanırsa, verilirse bu çocuklar anne babaya sadaka-i cariye olacaktır. Yani anne baba öldükten sonra amellerine sürekli sevapların yazılacağı, sürekli hayır amellerin yazılacağı sadaka-i cariye olacaklardır. Tabi Allahu Teala bu çocukları verirken sadece dünyada zinet olsun, dünyada işte hayat daha da kolaylaşsın, sadece bu gözle bakmamak lazım. Bilelim ki bu çocuklar hem baba için hem de anne için tamamıyla bir imtihan sebebidir. Bunu Allahu Teala bir ayetinde şöyle bahsediyor. Estaizu billah innema emvalukum ve evladukum fitnetun. Vallahu indehu ecrun azim. Muhakkak ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Yani bir imtihandır. Bir ihtibar, imtihan sebebidir. Yani Allahu Teala mallarla sizi imtihan ediyor. Acaba size mal verdiği zaman, zenginlik verdiği zaman sadaka verecek misiniz? Zekat ödeyecek misiniz? İyilik yapacak mısınız? Muhtaç olanlara iyilik yapacak mısınız? Yoksa bu mal sizi azdıracak mı? Allah'ın yolundan alıkoyacak mı? Aynı zamanda sizlere çocuk verirken de bu çocuklarla Allah'a daha mı çok yaklaşacaksınız? Allah'a ubudiyetinizi daha mı güzel yapacaksınız? İslam üzere mi terbiye edeceksiniz? Yoksa bu çocuklar sizi azdıracak mı? Sizi Allah'tan uzaklaştıracak mı? Tamamıyla nedir? İmtihandır, fitnedir. Yani imtihan sebebidir. Fitne buradaki kasıt imtihan demektir. Evet, buna binaen Allahu Teala çocukların imtihan sebebi olduğunu beyan etmesiyle beraber bir de aile efradına karşı, yani sorumlu olduğumuz kimselere karşı da mes'ul olduğumuzu yine başka bir ayetinde bahsediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhennâsu vel hicara. Yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem azabından hem kendinizi hem de aile efradınızı koruyunuz diyor. Yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden, bu dünyanın cehenneminin ateşinin yani 70 misli olan Allah korusun o cehennem ateşinden hem kendinizi hem de aile efradınızı koruyunuz diye emrediyor. Önce insan kendisini koruyacak. Cehenneme götüren amellerden kendisini sakındıracak. Cennete götüren amellere yapışacak. Allah'ın rızasına götüren amellere yapışacak. Sonra mesul olduğu özellikle başta çocukları ve kendilerinin üzerinde hakimiyet sahibi olduğu, söz sahibi olduğu kimseleri Allah'ın azabından ne yapacak? Sakındıracak. Nasıl kendisini sakındırıyorsa, ateşten kendisini sakındırıyorsa, aile efradını da ateşten sakındırması gerekiyor. Nasıl ki insan kendisini dünyadaki eziyetlerden koruyorsa, aynı zamanda çocuklarını da korumak zorundadır. Bazı kimseler ne yapıyorlar? Sadece çocuklarını, dünyanı koruyorlar. Yani soğuktan, kıştan koruyorlar. Aman soğuk almasın, hastalanmasın. Aman çocuğum şu yukarıdan aşağıya düşmesin, ona bir şey olmasın. Aman akrep sokmasın, yılan sokmasın, işte köpek eziyet etmesin, çocuklar eziyet etmesin, şu olmasın, bu olmasın diye koruyorlar. Ama gerçek koruma, en büyük koruma bilelim ki ahiretteki korumadır. Çünkü bu dünyanın sıkıntısından çok daha beteri, çok daha büyüğü ahirettedir. O da biz biliyoruz ki ahiretteki bizim son durağımız ya cennet ya da cehennem olacak. Gerek bizlerin gerek çocuklarımızın akıbeti bu olacak. Ya cennet ya cehennem. Buna binaen cehennemden korumak, çocukların dinini korumak bu en önemli korunması gereken bir şeydir. O sebeple Allah-u Teala kendinizi diyor ve aile efradınızı cehennemden koruyun diyor. Cehenneme götürecek olan amellerden koruyun diyor. Yani küfürden, haramdan, masiyetlerden, kötülüklerden koruyun diyor. Yoksa aksi halde ateşe girecekler. Aksi halde siz bile bile onları kendi elinizle ateşe atmış gibi olacaksınız. Allah korusun. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh'unun rivayet ettiği hadiste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüğünüzden sorumlu olacaksınız. Her bir insan çobandır. Bana ne başkalarından diyemez. Her bir kimse çobandır. Yani birilere söz söyleme hakkına sahip ise, birilerine karşı emir konumundaysa, onun için nedir o? Çobandır. Mesela halife Müslümanlardan nedir? Müslümanların çobanıdır. Yani devlet idarecisi idaresinin altındaki olanlara karşı nedir? Çoban konumundadır. Müdür mesela işçilerine karşı çoban konumundadır. Bir baba çocuklarına karşı çoban konumundadır. Aynı zamanda anne yine çocuklarına karşı bir çoban konumundadır. Hani çoban nasıl koyunlarını korumakla görevli ise onun görevi koyunlarını kurtlardan, zararlı şeylerden korumaktır. Koyunlarını zayi etmemektir, kaybetmemektir. Onları muhafaza etmektir. Ve eğer ki bir koyun kaybolacak olursa ve hatta bir koyunu kurt kapacak olursa ilk etapta çoban bundan mesul oluyorsa, çoban bunun hesabını veriyorsa, çocukların da ilk etapta hesabını başta baba yoksa anne ya da ikisi biri diğerinden sonra, yani önce baba sonra anne, eğer ikisi de varlarsa ikisi de Allah'ın huzurunda hesaba çekilecekler. Çocuklarınızı korudunuz mu? Çünkü ben size çocukları emanet olarak verdim. Bu emanete karşı nasıl davrandınız? Korudunuz mu? Yoksa zayi mi ettiniz, kaybettiniz mi diye Allah-u Teala hesap soracaktır. O yüzden hadisin devamında أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ İyi bilin diyor. أَلَا iyi bilin, dikkat edin ey Müslümanlar, ey insanlar. كُلُّكُمْ رَاعٍ Her biriniz çobansınız. Her bir kimse çobandır. Yani herkesin illaki emrinin altında birileri vardır. Komutanın emrinde askerler vardır. Çavuşun emrinde askerleri vardır. Dediğim gibi babanın emrinde çocukları vardır. Patronun emrinde işçileri vardır. Devlet idarecisinin emrinde tabileri vardır. İşte efendinin emrinde kölesi vardır. Ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti, her biriniz güttüğünüzden de sorumlu olacaksınız. Yani hesaba çekileceksiniz. Fel emiru allazi ale'n-nasi ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. İnsanların üzerindeki olan emir, emreden, idareci olan diyor çobandır ve güttüğünden hesaba çekilecektir. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Baba çocuklarının üzerinde çobandır diyor. Ve bu güttüklerinden de hesaba çekilecektir. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ Kadın diyor kocasının evinde çobandır ve kocasının çocuklarına, yani kendi çocuklarına karşı da aynı zamanda mesuldür, çobandır. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ Onlardan hesaba çekilecektir buyuruyor. Muttefakun aleyhi Buhari ve Müslim'de geliyor bu hadis. Demek ki bu hadisten neyi anlıyoruz? Her bir kimse çobandır, anne de çobandır, çocuklarından hesaba çekilecek. Peki çocuklarına karşı neye riayet edecek, neye dikkat edecek? Bilelim ki ilk okul, ilk terbiye yeri, çocuğun ilk terbiye yeri okul değil, anne ve babasıdır. Anne ve babasının evinde geçirmiş olduğu ilk günleri onun için en önemli bir okuldur. Ta doğumundan belli, yani iyice büyüyene kadar, evlenip belki evden ayrılana kadar özellikle ilk baştaki terbiyesini her bir çocuk babasından ve annesinden alır. Genelde çocuklar babalarını ve annelerini taklit ederler. Genelde çocuklar anne ve babanın ahlakı üzere ahlaklanırlar. Onlardan çok etkilenirler. Onları taklit ederler. Onlardan alırlar. Çocuk, Allah-u Teala çocuğu yaratırken temiz bir fıtrat üzerine yaratır. Sıfır, bembeyaz bir kağıt gibi hiçbir şeyi olmayan, hatta dikkatliyseniz çocuk doğduğu zaman hiçbir şey tanımıyor. Konuşmayı bilmiyor, dünyayı tanımıyor, zararlı neler, faydalı neler, nasıl davranması gerekiyor, ne konuşması lazım, nerede neyi nasıl yapacak, nasıl davranacak hiçbir şey bilmiyor. Ve ne yapıyor? Anne babasının yanında kaldıkça bu çocuk onların terbiyesiyle yetişmeye başlıyor. Artık anne baba onu şekillendirmeye başlıyorlar. Eşyaların isimlerini öğretiyorlar, eşyaların isimlerini öğreniyor. Eşyalara karşı muameleyi anne baba gösteriyorlar, çocuk da taklit ediyor. Örnek veriyorum, baba her kızdığı zaman küfrediyorsa, bakıyorsunuz çocuk da her kızdığı zaman küfretmeye başlıyor. Anne eğer çocuğunu işte susturmak, oyalamak için sürekli yalan söylüyorsa, çocuk da yalan söylemeye başlıyor. Anne baba namaz kılıyorlarsa çocuk da namaza özeniyor. Namaz kılmıyorlarsa çocuk da bakıyorsunuz namazsız yetişiyor. Anne örtülüyse kız da onun gibi böyle örtünmeye, bürünmeye çalışıyor. Baba sakallıysa çocuğun da aklında o var, ben de büyüdüğüm zaman benim de sakalım olacak, ben de babam gibi sakallı olacağım. Babası mücahitse ben de onun gibi mücahit olacağım, benim de silahım olacak. Ben de kafirlere karşı savaşacağım diye bakıyoruz, çocuk ne yapıyor? Taklit ediyor. Baba şoför ise çocuk da bakıyorsunuz, şoförlüğe özeniyor, ben de büyüdüğüm zaman araba süreceğim diyor. Böyle bir merakı, böyle bir sevgisi oluyor. Yani kısacası çocuk anne babasından neyi görüyorsa ilk etapta onu ne yapıyor? Taklit ediyor. O sebeple baştan işte gerek baba gerek anne çocuklarından çokça mesuller ve iyi bilmeliler ki çocuk onların terbiyesinde yetişiyor. Onlar güzelliği öğretirlerse çocuk güzel olacaktır. Kötülüğü öğretirlerse çocuk kötü olacaktır. İslam'ı, tevhidi, imanı öğretirlerse çocuk inşallah Müslüman, muvahhid, güzel bir kimse olacaktır. Ancak istisnalar vardır. Bazen oluyor, yani Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu özellikle kafirdi, hanımı kafirdi, iman etmedi. Fakat genel anlamda dikkat edin, genelde güzel Müslümanların çocukları da genelde Müslüman oluyor, tabi istisnalar oluyor. Genelde dikkat eden anne baba kafir ise, azılı ise genelde de çocukları onlar gibi oluyor. Tabii yine onlardan da istisna oluyor. Yani iman eden çocuklar da vardır. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın işte kafir bir babadan doğması gibi. Buna binaen ilk etapta her bir baba ve her bir anne çocuğuna terbiye verirken, yetiştirirken önce Allah imanını vermesi gerekiyor. Allah'a olan iman. Yani Allah'a inanması lazım, Allah'ı işte sevdirmesi lazım, Allah'ı tanıtması lazım. Allah'ın azametini çocuğa öğretmesi lazım. Ve hemen akabinde de şirki öğretmesi gerekiyor. Yani Allah-u Teala'ya olan imanını zedeleyecek, şirke düşürecek olan şeylerden de çocuğunu sakındırması gerekiyor. Aklına göre, yani öğrenebildiği kadar da bunları da öğretmesi gerekiyor. Yani ibadetinde Allah'tan başka ibadet etmemesi gerekiyor. İşte musibet, bir musibete düçar olduğu zaman, bir belaya düçar olduğu zaman Allah'tan başkasına dua etmeyecek, Allah'tan başkasından istemeyecek. İşte kural koyanın, hüküm koyanın Allahu Teala olduğunu, işte kainattaki insanların hareketlerinin, tavırlarının Allah'ın emirleri doğrultusunda olması gerektiği ve buna benzer şeyleri ne yapması gerekiyor? Öğretmesi gerekiyor. Bunun delilini de yine Allahu Teala bizlere gösteriyor, öğretiyor. Lokman Aleyhisselam, salih olan o zatın çocuğunu terbiye ederken Allahu Teala onun terbiyesinden, onun nasihatlerinden bizlere anlatıyor, bizlere bahsediyor ta ki biz de ne yapalım? Yani öğrenelim. Çocuklarımıza karşı nasıl davranacağız? İlk etapta neyi öğreteceğiz? Çocuğa ilk öğreteceğimiz şey ayetlerde geçtiği gibi estaizu billah ve iz kâle lukmanu libnihi ve huve ya'izuhu. Lukman diyor oğluna nasihat ederken dedi ki diyor. Burada ya'izuhu nasihat ederken. Demek ki anne çocuğuna nasihat etmek zorunda. Nasihat etmeli. Çünkü ed-dinun nasiha diyor Aleyhisselatü Vesselam. Din nasihattır. Yani çocuğuna karşı samimi olması lazım. İhlaslı olması lazım. Şefkatli olması lazım. Kendisi için sevdiğini çocuğu için de sevmelidir. Kendisi için buğz ettiğini çocuğu için de buğz etmelidir. Kendisinden daha çok çocuğu için titremelidir. Evet, Lokman Aleyhisselam da diyor çocuğuna ne yapıyordu? Nasihat ediyordu. Çünkü çocuğunun hayrını istiyordu. Onun ahiretini düşünüyordu. Ya buneyye, ey çocuğum. Ey çocuğum, burada bir şefkat var. Ya ibni demiyor, ey oğlum demiyor. Ey çocuğum, bir şefkat var, bir merhamet var. Demek ki nasihatten sonra da ne yapması lazım? Her bir baba, her bir anne şefkat ile, merhamet ile, güzellik ile çocuğuna davranması lazım ki çocuk alsın. Eğer ki sert davranacak olursa, zalimce davranacak olursa çocuk ondan almaz. Güzel bir üslup kullanmazsa çocuk nefret eder. Güzel bir üslup kullanılırsa çocuk da alır. Çünkü insanın tabiatında bu var. Gene de insana sert davranıldı mı, kötü davranıldı mı insan ne yapar? Karşı çıkar. Tam tersi ne oluyor? İnsanda şey yapıyor, vuku buluyor. Ama güzel davranılsa, şefkatli, merhametli, sevecen bir şekilde davranılsa insan karşıdaki ne yapar? Alır. O yüzden demişlerdir ki tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Düşünün, yani yılanı bile deliğinden çıkarmak istiyorsan tatlı söz söyle çıkarırsın. Yani en kötü bir insana bile tatlı söz söylediğin zaman bakıyorsunuz ki bir anda sana karşı değişiyor. O sebeple çocuğa karşı da şefkatli, merhametli davranmak lazım. Ta ki sevsin, sevdirmek için, nefret ettirmek için değil. Evet, ya buneyye, ey çocuğum, la tuşrik billah, Allah'a ortak koşma diyor. Lokman Aleyhisselam'ın ilk öğrettiği, hani biz la ilahe illallah diyoruz ya, ilk bizim söylediğimiz söz, hani la ilahe illallah diyoruz ya, dikkatliyseniz la ile başlıyoruz. Yani hayır, önce bir red. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başka ibadet edilen, Allah'tan başka itaat edilen, Allah'tan başka kanun koyan, Allah'tan başka Rab, ilah yoktur. İllallah, sadece Allah, sadece Allah vardır. Önce sahte olan ilahları reddetme vardır. Allah'ın dışında ibadet edilen, itaat edilen, insanlara kanun koyan, putlar, ağaçlar, insanlar, şeytanlar, cinler vesaire, Allah'ın dışında ibadet edilen bütün nesneler, kanun koyan o yöneticiler, bunlar hepsi red ile başlıyoruz. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. Otorite sahibi yoktur. Kanun koyan yoktur. İbadet edilecek kişi, zat, kurum, müessese, hiçbir şey yoktur. İllallah, sadece Allah vardır. İşte biz nasıl hani bunu söylüyorsak, daha önceki ümmetlerde de peygamberler zaten bunu öğretiyorlardı, bununla başlıyorlardı. O yüzden mesela diğer ayetlerde وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her bir ümmete bir peygamber gönderdik. Niçin geldi bu peygamber? İlk daveti neydi? Namazdan önce, oruçtan önce, örtüden önce, içkiyi içmeyin demeden önce اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sadece Allah'a ibadet edin, ona itaat edin ve tağuttan içtinab edin, tağuttan uzaklaşın. Tağut, haddini aşmış olan, Allah'a karşı duran, ibadet edilen nesnelerdir. Bu canlı da olabilir, cansız da olabilir. Yani put da olabilir, taş da olabilir, ağaç da olabilir, insan da olabilir. Allah-u Teala bırakılıp da kendisine ibadet edilen veyahut da Allah-u Teala bırakılıp da kanunlarına müracaat edilen, devlet idarecileri mesela, insanlara teşrih koyan, kanun koyan, şu serbest, şu yasak, bunu yapabilirsiniz, bunu yapamazsınız diye insanlara Allah'ın şeriatını bırakarak kendi nefsinden ve da kafirleri taklit ederekten onlardan kanun alarak insanlara kanun koyanlar hepsi tağutun kısmına giriyorlar. İşte ilk etapta bu tağutları reddetmek üzere ve Allah'a ibadet etmek üzere bütün peygamberler gönderilmiştir. Yine Bakara suresi 256. ayette فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse, yani la ilahe illallah, aynen bunun gibi. Kim tağutu reddederse, önce inkar, önce kabul etmeme, tanımama, yani boyun eğmeme, itaat etmeme, hayatında kabul etmeme, o tağutu hayatında benimsememe. Önce bunu yaparsa sonra illallah, sadece Allah'ı kendi hayatında müşerri, kanun koyucu olarak tanırsa, sadece onu Rab olarak tanırsa, ibadetini sana ona yönlendirirse, hayatını onun kanunlarına göre yönlendirirse, fakat istemseke bil urvetil vuska, muhakkak ki o sapa sağlam kulpa yapışmış olur. Buradaki sapa sağlam kulp, müfessirler bazıları Kur'an-ı Kerim demişler, bazıları la ilahe illallah demişler, bazıları imandır demişler. Yani hepsi aynı kafaya çıkıyor. İbn Kesir'in dediği gibi neticede o zaman Müslüman olmuş oluyor yani. Tağutu reddetmezse, hayatında hem tağut olup hem de Allah'a ibadet ederse müşriklerden olmuş olur. Zaten müşriğin anlamı da budur. Müşrik demek ortak koşan demektir. Evet. İşte Luhman Aleyhisselam da ilk başlarken çocuğuna la tuşrik billah. Oğlum sakın sakın Allah'a hayatında, ibadetlerinde hiçbir şeyi ortak koşma. İbadet ederken sadece Allah'a ibadet et. Hayatını düzenlerken Allah'ın kanunlarına göre düzenle. Haram, helal diye eşyaları tanırken, muamele ederken Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre şekillen. İnsanların, beşerin koymuş olduğu kanunlara göre şekillenme. Evet, ilk etapta bunu ne yapıyor? Ona öğretiyor. La tüşrik billah. Ve inne şirke le zulmun azim. Sonra şirkin kötülüğünü ne yapıyor? Çocuğuna öğretiyor. Oğlum diyor, şirk diyor, sakın sakın ortak koşma, şirk koşma. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Bir, Allah'a karşı büyük bir zulümdür. Çünkü Allah'ın hakkına karşı tecavüzdür bu. Allah'ın affetmeyeceği en büyük cürümdür bu. Allah'ın bağışlamayacağı en büyük günahtır. Çünkü sen Allah'ın hakkına girmiş oluyorsun. Allah'a zulmetmiş oluyorsun ki Allah-u Teala bu zulmü affetmez. Ve ikincisi de kendi nefsine zulmetmiş olacaksın. Kendi nefsini cehenneme sürüklemiş olacaksın. Çünkü Allah-u Teala ortak koşulmasını affetmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah-u Teala kendisine ortak koşulmasını affetmez diyor. Ve geri kalan bütün her şeyi affeder. Kişi bin tane Müslüman öldürmüştür. Samimi bir tövbeyle tövbe edecek olsa Allah affeder. Kişi Allah'a eğer ki ortak koşsa, sonra ölmeden önce tövbe edecek olursa Allah-u Teala tövbesini kabul eder. Ama tövbesiz intikal edecekse Allah-u Teala affetmez. Kişi içki içerse, zina ederse, hırsızlık yaparsa, kumar oynarsa, faiz yerse vesaire, bütün günahları da işlese, yerden göğe kadar günahları da olsa, samimi bir kalple tövbe edecek olursa hepsi affediliyor. Ve hatta tövbe etmese bile imanlı bir şekilde ahirete gidecek olursa, eğer ki sevapları günahlarından daha fazla ağır basarsa, yine inşallah affedilecek, cennete girecek. Ve hatta azabını çekse de neticede ne olacaktır? Cennete girecektir. Ama isterse yerden göğe kadar güzel amelleri olsa, ama Allah'ın huzuruna, Allah'a ortak koşarak gidecek olursa, şirk koşarak gidecek olursa Allah-u Teala onun günahını kesinlikle affetmez ve o kişi cehennemden ebediyen çıkmaz. Ebediyen cennet kokusunu almaz. Evet, o sebeple şirk nedir? Büyük bir zulümdür. Yani Allah'a sakın sakın böyle bir günah işleyip de zulmetme. kendi nefsine zulmedip de kendini ebedi cehennemlik yapma. Evet, bununla başlıyor Lokman Aleyhisselam. Önce şirkten başlıyor. La ilaheden başlıyor. Ondan sonra illallahı tanıtıyor. Ya buneyye, Lokman suresinde devam ediyor. Ya buneyye inneha inteku, ey çocuğum diyor. İnteku mithkale habbetin min kardelin. Eğer hardal tanesi kadar bir amel olsa, yani zerre kadar, bu güneşin ışığında hani içeriye doğru, gölgede içeriye doğru bir ışık vurduğu zaman toz zerrecikleri görüyorsunuz. İşte bu zerrecikler kadar bile olsa, havada uçuşan, yani ağırlığı olmayan, bu kadar küçücük dahi bir şey olsa, فَتَكُنْ fi سَخْرَةٍ, bu kayanın içerisinde olsa, اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ, bu göklerde de olsa, yerde de olsa, göklerde de olsa, yerin içinde de olsa, kayanın içinde de olsa, yani ey oğlum sen nerede olursan ol, ister gökte ol, ister yerde ol, ister denizde ol, ister kayaların içinde, mağaraların içinde, evlerin içinde ol, ister aşikarda, nerede olursan ol ey oğlum. Eğer ki sen bir amel işleyecek olursan, hardal tanesi kadar, bir sevap ve da bir günah, يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ, onu Allah-u Teala kıyamet gününde getirecektir. O Allah'ın yanında zayi olmaz. Nerede işlersen işle, o zerre kadar olan bütün ameller hepsi ne olacaktır? Kıyamet gününde senin yanında, yani hazır olacaktır. Allah'ın huzurunda serilecekler. Amelin serilecek, Allah'ın önünde anlatılacak, serilecek. Çünkü melekler bunu kaydediyor. Burada da dikkat ettiyseniz Allah-u Teala ne yapıyor? Şirki bahsettikten sonra, Allah'ı bahsettikten sonra, ubudiyeti bahsettikten sonra ahiret inancını ne yapıyor? Çocuğuna aşılıyor. Yani ey oğlum, sen yapmış olduğun bütün ameller senin için yazılmakta, kaydedilmekte. Senin üzerinde iki melek var. Biri sağında, biri sonunda. Birisi sevaplarını yazıyor, birisi günahlarını yazıyor. Ve hiçbir şey eksik olmayacak. Zerre kadar bir amel işlesen de, gizliden de yapsan, aşikar da yapsan, insanların yanında da yapsan, hiç kimse de olmasa, ne yaparsan yap, hepsi kaydediliyor ve hepsi de kıyamet gününde önüne serilecektir. Burada ahiret inancını ne yapıyor? Çocuğuna aşılıyor, veriyor. Evet. يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ, Allah-u Teala onu getirecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَب۪يرٌ, Allah-u Teala latiftir. Yani her şeyi en incelikleriyle yapandır, en güzel haliyle yapandır ve her şeyden de haberdar olandır. Yani Allah-u Teala her şeyimize muttalidir. Bu inancı ne yapıyor? Çocuğuna veriyor. Yani oğlum, iyi bil ki senin üzerinde tıpkı hani nasıl bir radar varsa, bir yolu gözetiyorsa, 24 saat geçen araçlar, eğer ki araçlar çok hızlı, süratli geçerlerse ve muhalefet ederlerse, ceza kesiliyorsa, bil ki senin üzerinde de sürekli 24 saat, her bir saatin 60 dakikasında, her bir dakikanın 60 saniyesinde ve her bir saniyenin de 100 saniyesinde senin üzerinde sürekli bir gözeten vardır. Amellerini yazan melekler vardır, seni gören vardır, o da Rabbul Alemin. Rabbul Alemin seni müşahede ediyor, seni görüyor, seni işitiyor. Senin halini biliyor, senden haberdar, senden zerre kadar gafil değil. Onun gözetimindesin, bunu bil ey çocuğum. Ona göre davran, ona göre amel et. İşte Allah-u Teala'nın bu azametini çocuğun kalbine sokmaya çalışıyor. Ahiret inancını sokuyor ve yapmış olduğu her bir amelin de hesabını vereceğini ne yapıyor? Çocuğun kalbine sokmaya çalışıyor. Yani bil ki yaptığın bütün iyilikler ve kötülüklerin karşılığını ahirette göreceksin. Sonra bu inançtan sonra, yani imandan sonra, imanın teferruatını anlattıktan sonra ya buneyye akimis salate, ey çocuğum namazını kıl diyor. Ondan sonra namazını yapıyor, emrediyor, öğretiyor. Yani imandan sonra ilk çocuğa öğretilmesi gereken de şey nedir? Namazdır. O sebeple daha küçük yaştan çocukları namaza alıştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşındayken çocuklara namazı emretmemizi bizlere emrediyor. Onlara namazı emredin. Yani sevdirin, anlatın, yaptırmaya çalışın. Ama dövme yok. Güzellikle, sevdirerek. Ve eğer ki 10 yaşlarına gelirlerse ve namaz kılarlarsa o zaman dövün diyor aleyhissalatü vesselam. Yani tabi kafasına, yüzüne, gözüne böyle sert şekilde vuracak, işte onu yaralayacak, onu namazdan tamamıyla tiksindirecek bir şekilde değil. Hafif bir şekilde, korkutacak şekilde. Çünkü artık 10 yaşına geliyorsa bu çocuk iyiliği ve kötülüğü anlıyor. 7 yaşından itibaren alıştırıyorsan çocuğuna, imanı ona veriyorsan, ona örnek oluyorsan, 10 yaşına geldiği zaman da eğer ki namaz kılmıyorsa bu tamamıyla onun tembelliğindendir, kötü hasletlerindendir. Yeri geliyor bazen şiddet de nedir? Faydalıdır. Yani tamamıyla sadece yumuşak değil, her zaman her yerde fayda vermez. Bazen de biraz sert olmak gerekiyor. Burada da ufak bir sertlik göstermek lazım. O zaman çocuk dövülebilir, yani vurulabilir. Namazını kılma konusunda bu onun iyiliği için olacaktır. Bazı batılılar diyorlar ki sakın sakın çocuğunuzu şey yapmayın, yani dövmeyin. Evet, yani genel anlamda dövmek hoş bir şey değil. Fakat çok zaruri, istisnai olan durumlarda, yani çocuğa böyle intikam alırcasına, çocuğu nefret ettirircesine değil de sadece bir uyarı, bir silkinmesi için, kendisine gelmesi için de, yani vurulmasında da herhangi bir beis yoktur. Terbiyede bu vardır. Evet, tabii bu en son tabii çare olması gerekiyor. En son çare. İşte bu konuda da erki namaz konusunda gevşeklik gösteriyorsa 10 yaşına gelip de daha da büyüdüğü zaman o zaman vurulabilir. Ta ki bu namaz küçük yaşta çocuğa ne yapsın? İşlesin. Çünkü bunu adet haline getirirse, alışırsa Allah'ın izniyle büyüdüğü zaman da namaz kılacaktır. Ama nasıl olsa ya çocuk küçüktür, sorumlu değildir, bir şey olmaz, sonra namazını kılar, sonra öğretiriz diye ihmal edilirse genelde çocuklar namaz kılmazlar. Büyükken namaza alıştırmak çok çok zor olur. O sebeple küçüklükten başlar. Güzel terbiyeler ve özellikle de ibadetler küçüklükten çocuğa alıştırılır. Namaz olsun, oruç olsun, örtü olsun vesaire diğer ibadetler küçük yaşta çocuğa öğretilmelidir. Ta ki küçüklükten sevsin, alışsın, büyüyünce de devam ettirsin. Evet, akimis sala, namazı dosdoğru kıl. Ve emur bil marufi venha anil münker, iyiliği emret ve kötülükten de sakındır. Çocuğa bunu da öğretmek lazım. Çocuğum, münker gördüğün zaman, kötülük gördüğün zaman itiraz et. Yani pasif kalma. İtiraz et, iyiliği emret, nasihat et, güzelliğe davet et, çocuklara örnek ol, onların elinden tut, onlara da yaptırmaya çalış. Güzel bir örnek ol. Onlara da, yani bu noktada, iyilik noktalarında örnek ol, ellerinden tut. Bunu emret, bunda onlara ne yap? Yardımcı ol. Bir de münker gördüğün zaman münkere de müdahale et. Münkerin kötü olduğunu onlara göster. Ta ki çocuklara da güzel bir örnek olmuş olursun. Buna da çocuk alışırsa küçüklükten büyüdüğü zaman da inşallah onda bir ahlak olur. Ama küçüklükten sakın oğlum yapma, sakın işte karışma, şöyle yapma, böyle etme diye pasif yetiştirilirse çocuk büyüdüğü zaman da genelde pasif oluyor. Vasbir ala ma asabek, ve çocuğun başına gelecek olan sıkıntılara karşı da sabret. Yani sen eğer ki namazını kılarsan, dinine sarılırsan, yani kısacası muvahhid olursan, tağutları reddedersen, bir de özellikle emri bil maruf ve nehy an münker yaparsan, yani tevhide çağırırsan, iyiliğe çağırırsan, kötülükten sakındırırsan, şirklerden sakındırırsan, sana karşı düşmanlıklar olacak, sana eziyet edilecek, dışlanacaksın. Belki fiili sana eziyetler olacaktır. Zor günlerin olacaktır, sıkıntılar çekeceksin. Başına gelecek olan şeylere karşı da sabret. Dinimiz sabır dinidir. Vasbir ala ma asabek, başına da gelecek olan şeylere karşı da sabret. Çünkü sen güzel bir Müslüman olursan bir ki insanların çoğu sana düşman olacak. İnsanların bir kısmı sana eziyet edecekler. Bu eziyete karşı da ne yap? Sabret. İnne zalike min azmil umur. İşte bu azmedilmeye gereken, yani azmedilmesi gereken işlerdir. Veyahut da bu kesin emredilmiş olan şeylerdir. Ya da yani bu en güzel insanın yapacağı, azmedeceği, yani katlanacağı en önemli şeylerdendir. Ve bu şekilde Lokman Aleyhisselam devam ediyor nasihatine, yani mütevazi olması, kibirli olmaması, yürüyüşünde, konuşmasında vesaire diğer ahlakında. İşte bu Lokman Aleyhisselam'ın kıssası bizlere kısacası, yani başta tabii baba ve ikinci derecede de anne, özellikle babanın olmadığı yerde anne ve hele hele yani zaten özellikle küçük yaşta çocukların terbiyesini daha çok anneler üstleniyorlar. Çünkü baba genelde evde değil, en çok anneyle vakit geçiriyorlar çocuklar. Özellikle anne, işte bu noktalarda çocuğuna bu İslami terbiyeyi vermek zorundadır. Eğer bu İslami terbiyeyi verirse, çocuk mümin olarak yetişirse elhamdülillah ne âlâ, bu onun için büyük bir sadaka-i cariye olacak. Eğer ki İslami terbiyeyi vermesine rağmen yine de müşrik olarak Allah korusun yetişiyorsa, dinden uzak ise o zaman onun hiçbir günahı yoktur, ecrini almış olur. Ama inşallah özellikle bu İslami terbiyeyi ihmal etmezse çok büyük ihtimal çocuğu da inşallah güzel bir Müslüman olacaktır ve onun için sadaka-i cariye olacaktır. Bu çocuk terbiyesini tabii dediğim gibi hafife almamak lazım, bunun ehemmiyetini iyi bilmek lazım. Ve size sadece bir misal inşallah vermek istiyorum çocuğun terbiyesiyle ve inşallah dersimi kapatacağım. Dikkat ettiyseniz, yani Allah-u Teala bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetinden bahsediyor. Ne kadar büyük bir peygamber olduğunu, Allah'ın en sevdiği kullardan olduğunu, büyük bir peygamber olduğunu, Halilullah, yani Allah'ın Halili, Habibi, Allah'ın sevdiği en büyük peygamberlerdendir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en çok Allah-u Teala'nın sevdiği peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu bahsediyor. Özellikle onu kurban etmek istediği zaman, böyle büyük bir imtihana tabi tuttuğu zaman İsmail Aleyhisselam'ın terbiyesini, daha doğrusu teslimiyetini bahsediyor. Hani ona sorduğu zaman, ey oğlum Allah-u Teala bana seni kesmemi emrediyor. فَنْدُرْ مَاذَا تَرَى, yani sen ne dersin? Allah'ın emri var bu konuda, seni kurban etmem gerekiyor. Kesmem gerekiyor, İsmail Aleyhisselam'ın yaşı daha küçük. Düşünün İsmail Aleyhisselam nasıl bir cevap veriyor o küçük yaşına rağmen ve düşünün kesilecek, bıçakla boğazlanacak. Bu çok çok büyük bir imtihandır. Çok büyük bir imtihandır. Yani bizlere deseler oğlunun, çocuğunun parmağını kes, bizim için çok büyük bir imtihandır, parmağını biz kesemeyiz. Bu çok büyük bir imtihandır ki düşünün ki çocuğu yani kurban edilecek, bıçakla kesilecek. Ama İsmail Aleyhisselam o küçük yaşında ne dedi? اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Ey babacığım, Allah'ın sana emrettiğini yap diyor, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve dikkatliyseniz Allah-u Teala onların bu teslimiyetini bizlere bahsederken imtihanı kazandıklarını tabii daha sonra kesmek istiyor, kesemiyor. Allah-u Teala izin vermiyor, sonra koç indiriyor onu, boğazlıyor, böylece kurban ibadeti bizim için başlamış oluyor. Burada İsmail Aleyhisselam'ın o teslimiyetini bahsederken tabii bu terbiyesinde ilk etapta babasının büyük bir rolü vardır. Babasının çocuğuna vermiş olduğu terbiye, ikinci etapta da Hacer validemizin terbiyesi var. Özellikle yani İbrahim Aleyhisselam zaten küçük yaşta da bebekken İsmail Aleyhisselam'la annesini Hacer validemizi Mekke'de çölde bırakıyor gidiyor. Ve uzun müddetlerde arada bir gidip geliyormuş. Yani en çok terbiyeyi İsmail Aleyhisselam en çok terbiyeyi annesinden aldı. Hacer validemizden aldı. Ve o imanlı kadın İbrahim Aleyhisselam'a yani Allah mı bunu sana emrediyor burada çölde, bu sahrada, kupkuru yerde bizi bırakmak, hiç kimsenin olmadığı, yiyeceğin, içeceğin hiçbir şeyin olmadığı böyle bir yerde bırakman Allah'ın emri midir? Yoksa senin görüşün müdür diye sorduğu zaman bu Allah'ın emridir diye cevap verdiği zaman tamam git, Allah bizi zayi etmeyecektir diye o imanla dopdolu olan kadın, o validemiz, o büyük validemiz, o işte İsmail Aleyhisselam'a o büyük terbiyeyi vermişti ki yani onun o imanında, o yüksek terbiyesinde çok büyük rolü vardı ki İsmail Aleyhisselam ne dedi babasına küçük yaşta? Tamam babacığım dedi, beni kes, ben Allah'a feda olayım, kurban olayım. Allah-u Teala neyi emrediyorsa benim bin canım da olsa ona feda olsun. böyle bir teslimiyeti göstermiştir. İyi bilelim, böyle bir teslimiyet anne babanın güzel terbiyesinden kaynaklanıyor. İşte böyle bir çocuk inşallah eğer ki biz de yetiştirmeye çalışırsak o çocuğun yapmış olduğu bütün salih amellerde de inşallah bizim payımız olacaktır. Eğer anne baba çocuklarının terbiyesini kötü yaparlarsa, yani ehemmiyet vermezlerse, televizyonun başında, internetin başında tableti tutturarak, telefonu tutturarak al oğlum yeter ki sus, yeter ki beni rahat bırak diye çocuğunu ihmal ediyorsa, çocuğunu işte tağutun okullarına göndererek, onu haramlardan korumayarak, şirklerden, küfürlerden korumayarak o şekilde yetiştirecek olursa, onun tamamıyla vebalı, günahı annesinin ve babasının üzerinde olacaktır ki Allah korusun. Bir de ayrıyeten çocuğu içinde ahirette azap görecektir. Rabbim bizleri bundan muhafaza etsin. Çocuklarımızı İslam terbiyesi üzerine yetiştirmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.